Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bütün Öyküleri 2. Sabahattin Ali. Yapı Kredi Yayın Evi. 2. Baskı. Ekim 1998. Okuyan Nilüfer Gültekin. Gözüm 8 arşın kalınlığındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak vincin işlemesini seyreden kızları, merdivenden kocaman yatak denkleri indirmeye çalışan hamalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek çıkıp yürümek, bir sandala atlayıp gemiye varmak ve kaptana "çek" demek istiyorum. Gözümde tüten ne şehirler ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Katil Osman'dan. Bu ikinci ciltte Sabahattin Ali'nin 1940'lı yıllarda yayımlanan Yeni Dünya ve Sırça Köşk adlı öykü kitaplarıyla tek oyunu Esirler bir araya geliyor. Sabahattin Ali ışığını ve izini günümüze de düşürüyor. Asfalt Yol. Bir köy öğretmeninin notlarından. İstasyondan kalkıp vilayet merkezine giden kamyon 2 saat kadar sarstıktan sonra beni gideceğim köye ayrılan yolun başında bıraktı. 2 adım bile atacak halim yoktu. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından otlar fırlayan bir taşın üstüne oturdum. Kafamdaki uğultuyu dinlemeye başladım. İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın bu en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti. Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar bana nerede olduğumu bile unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı. Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum. Gideceğim köyü şoför göstermişti. Burası oturduğum yerden yarım saat kadar uzakta kül rengi bir kerpiç yığınıydı. Bir kenarda ince ince yükselen yine kül rengi birkaç kavak orada ufacık da olsa bir su bulunduğunu anlatıyordu. Belki 1 saat oturduğum yerde kaldıktan sonra yavaşça ve sallanarak doğruldum. Küçük çantamı yerden alıp yürümeye başladım. Kendim köylü olduğum ve bizim köylülerimizi iyi tanıdığım için içimde yabancı bir yere gidiyorum hissi yoktu. İlk vazifemde muvaffak olacağıma emindim. Akşam olmaya başlamıştı. Köye yaklaşınca ortalığı büsbütün bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi parlayıp kımıldayan bu bir karış boyundaki kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem yatıyor ve gölgemin başı ileride aralarından yer yer çekirgeler fırlayan bu otların arasında kayboluyordu. Köyün kenarındaki birkaç evin önüne gelince burnuma yanmakta olan tezek kokusu geldi. Gözümün önünde saç üzerinde yufka pişirilen bir ocak ve bekleşen yalınayak çocuklar canlandı. Sokaklarda daha evlerini bulamamış birkaç inek kuyruklarını kalçalarına çarparak yürüyor ve ara sıra büğürüyordu. Bu öyle bir büğürüştü ki uzun uzun düşündükten sonra söylenen derin manalı bir söze benziyordu. Gitgide daha kuvvetlenen keskin bir gübre kokusu beni daha çok buraya yaklaştırdı. Köy yaşayan, çalışan bir mahluktur ve bu koku onun ter kokusudur. Dünyada hiçbir koku beni bu kadar saramamış, kafamdan birbiri arkasına bu kadar çok hatıralar yuvarlanıp geçirmemiştir. Kahvenin önünde birkaç ihtiyardan başka kimse kalmamıştı. Beni görünce yerlerinden kalkmadan baktılar. Yanlarına gidip oturdum, kim olduğumu anlattım. İçlerinden biri muhtarmış, benden önceki öğretmen gideri 6 ayı geçtiğini, o zamandan beri okulun kapalı durduğunu söyledi. Daha harmanların hepsi kaldırılmadı. Çocuklar okula falan gelmezler. 5-10 gün oturup dinlenirsin, dedi. Çocukları toplamak, dersleri yoluna koymak pek güç olmadı. Köylüler kendi dilleriyle konuşanları anlamakta gecikmiyorlar. Şimdilik hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Yalnız bir yol meselesi var ki bunu kendime iş edindim ve aylardır uğraşıyorum. İlk geldiğim gün kamyonda canımı çıkaran o yol meğer bütün vilayetin en büyük derdiymiş. Herkes mahsulünü, yolcusunu bunun üzerinden geçirmeye mecbur. Başka yol yok ve buna da yol demek için pek bol keseden atmak lazım. İşin garibi, vilayet merkezine 60 kilometre uzaktaki demir yoluna bağlayan yol da bu. Herhalde daha mühim işler bunun yapılmasını bu kadar geri bırakmış. Ben hem bizim köyden hem de başka köylerden vilayete müracaat ettirdim. Yolun yaptırılmasının ne kadar lazım olduğunu dilim döndüğü kadar anlattım. Uzun istidaları hükümet memurları pek okumazlar diye her fikrimi ayrı bir istidaya yazarak bunları ayrı ayrı köylerden verdirdim. Böylece hepsi okunmuş olacak. Yolun yapılmasında köylünün nasıl yardımı olacağına dair bir de fikirler ileri sürdüm. Geçenlerde şehre gittiğim zaman maarif müdürü bana biraz tuhaf muamele etti. Kızıyor da kızdığını belli etmeyip alay etmeyi tercih ediyor gibiydi. Neden diye merak ettim. Sonra laf arasında, "Siz okul dışındaki işlerle de uğraşacak vakit bulabiliyorsunuz galiba. Talebeniz pek mi az?" dedi. "Az değil ama o da vazifem değil mi?" diye cevap verdim. Alaycı gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söyleyemedi. Sonra dışarıda kahvede arkadaşlardan duydum. Maarif müdürü bana kızgınmış. Ben köylülere teşkilat-ı esasiye kanununu okumuş anlatmıştım. Kadastroda işi olan bir köylü bir istida vermiş, bir müddet sonra da cevap istemiş. "Ne cevabı?" denince, "Basbayağı cevap vereceksiniz, mecbursunuz, kanun var," diye dayatmış. Sormuşlar, araştırmışlar. Kanunu benden öğrendiğini anlayınca maarif müdürüne şikayet etmişler. Hele bu yol işiyle bu kadar uğraştığıma kızanlar pek çok. Bir alakaları olduğundan değil, iş olsun diye kızıyorlar. Benim öğretmen olduğum köyde oldukça zengin bir Rüstem Ağa var. Şehirde arabacı dükkan işletiyor, yaylıları, kanunları tamir ediyor. Bunun istida veren köylülere gidip benim aleyhime sözler söylediğini duydum. Pek şaşmadım. Bütün teşebbüslerden henüz bir şey çıkmadı. Ara sıra bu işin arkasını bırakacak oluyorum. Çünkü hükümetteki, hele nafadaki memurlar benimle açıktan açığa alay ediyorlar. Fakat akşamları köyde istasyondan dönen arabaların, kanunların ve zavallı hayvanların halini görünce içim acıyor. Kendi kendime, "Başladığın işi yarıda bırakma iki gözüm, sana yakışmaz," diyorum. Ne de uzun muameleleri varmış böyle şeylerin. Vilayet konağında bizim istidaların girip çıkmadığı oda kalmadı. Köylüler bile benim bu gayretime şaşıyorlar. Onlarda da bu işin sonu çıkacağına dair bir ümit yok. Hala bir şey çıkmadı. Galiba bu yolu yapmayacaklar. Köylü de bana yardım etmiyor. Pek ölü mahluklar. Belki de pek akıllı mahluklar da boşuna yere uğraşmak istemiyorlar. İçimde hiç şey kalmadı. İnsana birkaç kelimeyle cevap verseler yine neyse, fakat ne evet ne hayır. Sanki bu istidaları ses vermez bir derin kuyuya atmışız. Akşamları köyün yanı başındaki sırta çıkarak uzakta tozlara bulanıp uzanan yolu seyrediyorum. Bazen tozdan bembeyaz olmuş ve üstüne sepetlerle denkler sarılmış bir kamyon görünüyor. Bir bataklıkta dizlerini kaldırıp indirerek yürüyen bir insan gibi ileri geri sallanarak, yıkılacak gibi olarak ağır ağır ilerliyor. Bu o kadar üzücü bir manzara ki, tekniğin en son ifadelerinden biri olan bu makine ile dünyanın bu en iptidai yolunun mücadelesini görmemek için insan gözlerini kapıyor. Bazen koşup yolu avuçlarımla düzeltmek, orada hiç olmazsa 5-10 metrelik bir yeri bir yol haline koyarak kendi isteme düşen vazifeyi yapmış olmak istiyorum. Bizim iş birdenbire canlandı. Geçenlerde şehre büyüklerimizden biri gelmiş. Otomobili ne kadar rahat da olsa bu yol yine kendini hissettirmiş olacak ki, bir laf arasında valiye bundan bahsetmiş. Vali de hemen atılarak, "İlk düşündüğümüz şeylerden biri de budur. Hemen bu sene yaptırmak istiyoruz. Projeleri hazırlanıyor. Hatta asfalt yaptırmayı bile düşünüyoruz. Acaba bu yol asfalt olsa şehrimizi sık sık şereflendirir misiniz?" demiş. O büyük zat da, "Gelirim tabii," diye cevap vermiş. Bunun üzerine asfalt meselesi aldı yürüdü. Ben meğer uykudaymışım. Vali projelerden bahsediyor. Demek zannettiğim kadar bu işe lakayt değillermiş. Yalnız gürültüsüz, şatafatsız bir şekilde halka hizmet etmeyi daha uygun buluyorlarmış. Fakat bu sessizliğin aksine olarak bu sefer de iş başka yaygaraya verildi. Vilayetin yemek listesi büyüklüğünde haftalık gazetesinin yarısını asfalt şose havadisleri dolduruyor. Köyde de itibarım artar gibi oldu. Bizim köylülerin insana muamele edişleri zaten barometre gibi. Bence bu yolu asfalt yapmaya şimdilik hiç lüzum yoktu. 3-4 misli fazla masraf edileceğine, bu para daha lüzumlu yerlere harcanabilir ve buraya kendimize göre bir yol, temiz bir şose yeterdi. Fakat belki başka bir düşündükleri var. Belki her şeyin son derece mükemmel olmasını istiyorlar. Bu kadar büyük işlere aklım ermez. Bir yol olsun da paramız varsa isterse halıda döşetilsin. Vali Ankara'ya gitmiş. Tetkikat yapan mühendisler yolun yarım milyona çıkacağını söylemişler. Halbuki vilayet bütçesi 350 bin lira. Bu Bu parayı bulmak için bankalara müracaat edilmiş. Onlar da maliye vekaletinin kefaleti olmadan para vermemişler. Maliye vekaleti de meclisten izin almadan kefil olamazmış. Hülasa karışık işler ve selam. Vali bütün bunları yoluna koymak için gitmiş. Adamcağız bu yol meselesini kendine iş edindi. Meclis-i Umumi'den tahsisat almak için bir nutuk vermiş, vilayet gazetesinde okudum. Bir belagat numunesi, kendisini bu yol işine dört elle sarılmaya sevk eden o büyük zatın işareti olduğunu söylüyor ve onun yol yapıldıktan sonra daima geleceğini vaat ettiğini hatırlatıyor. Hakikaten büyüklerimiz her şeyi görüyorlar ve bir işaretleriyle uyuyanları uyandırıyorlar. Yalnız vali bu yol için halkın da birçok müracaatları olduğundan hiç bahsetmiyor. Yolun köylüye ne kadar faydası olacağını da söylemiyor. Belki bunlar herkesin bildiği şeyler de onun için. Her neyse, bu yol işinde bir damlacık tesirim olduysa ne mutlu bana. Yolun yapılmasına başlandı bile. Bankalardan borç alınmış. Bilmem kaç senede ödenecekmiş. Borç taksitlerine karşılık olmak üzere hastane tahsisatından biraz kırpılmış ve önümüzdeki sene Maarif kadrosu biraz kısılacakmış. İşin buraya varacağını hiç düşünmemiştim. Fakat daha ortada bir şey yok. Vakitsiz telaş etmeyelim. Para bulmak isteyince Maarif'ten önce akla gelecek çok şeyler var. Mesela vali çok alakadar olduğu bu yol meselesi için şimdilik vali konağı yaptırmaktan vazgeçebilir. Yol ilerliyor. Bizim köye ayrılan köşede de hararetli çalışmalar var. Simindirler gelip gidiyor ve alacalı bulacalı bir sürü köylü amele karıncalar gibi çalışıyor. Bu çalışma akşam geç vakte kadar sürüyor. Sonra kenardaki çadırlara çekilip yatıyorlar. Amelenin çoğu açıkta yatıyor. Müteahhit çadır yetiştirememiş. Şafakla beraber tekrar faaliyet başlıyor. Bizim köyden de amele yazılanlar var. 5-10 kuruş kazanıp vergi borcunu ödeyecekler. Bunlar geceleri köye dönüyorlar ama pek bitkin bir halde. Müteahhidin başlarına diktiği memur ekmek yemek için bile 10 dakika zor izin veriyormuş. Bizim köylü önceleri pek lakaytı fakat taş döşenip asfalt işi başlayınca hepsini bir merak sardı. Kocaman kazanlarda kaynatılıp sonra yerlere dökülen bu kara şeyin üzerinde yürünebileceğini, hele kamyonların ve arabaların geçeceğini pek kabul edemiyorlar. Tarlaları bu tarafta olanlar akşamları dönerken yolun kenarındaki hendeğe çömelip sigaralarını tütleyerek silindirin ileri geri gidişine bakıyorlar ve tanıdıkları amelelerle aldıkları yevmiyeler hakkında konuşuyorlar. Yol bitti. Birkaç gün sonra açılış töreni olacak. Köyün yanındaki tepeye çıkıp bakınca uzakta kara bir yılan gibi parlıyor. İki tarafını ağaçla dikeceklermiş. Enfes bir şey doğrusu. Bütün vilayet halkının buradan nasıl akın akın geçeceğini, nasıl kolaylıkla kayar gibi istasyona varacağını düşündükçe içimde bir şey hopluyor. Yolun sağlamlığı hakkında dedikodular var. Müteahhit adam akıllı vurdu diyorlar. Fakat herhalde dedikodudan ibaret. Bu dehşetli güzel manzaranın karşısında insana nasıl fena düşünceler gelebiliyor şaşıyorum. Bütün ömrümün en mesut günüydü. Şehrin kenarında taklar kurulmuştu. Bütün memurlar resmi elbiselerini giyip gelmişler. Hususi muhasebe müdürü bile bej pardesüsünün üstünü silindir şapkaya oturtturmuş. 1.55 boyu ile ön tarafta yer almış. Ben de bir kat elbisemi silip ütüledim ve öyle geldim. Maarif müdürü ters ters bakıyor ama ne derse desin bir gün köyden ayrılmakla kıyamet kopmaz ya. Bu yol bir parça benim eserim demektir. Halk ve köylü uzaktan seyrediyorlardı. Yanlarına gittim, konuştum. Sevincimden herkesi kucaklayacağım geliyor. Yerime döndükten sonra aklıma geldi. Köylülere yanına gelmeleri için işaret ettim. Bu yol herkesin evvel onların demektir. Birkaç tanesi ilerleyecek oldu, jandarmalar bırakmadı. Ben de sesimi çıkarmadım ama neşemin yarısı kaçtı. Vali uzunca bir nutuk verdi. Sesi pek gür olmadığı için iyi işitemedim. Yalnız kulağıma Cumhuriyet, bayındırlık, rehberlerimiz, her şey halk için sözleri geldi. Birkaç kişi daha kısa sözler söylediler. Kordele kesildi, önde valininki olmak üzere bir otomobil kafilesi hızla ileri atıldı. Arkasından memurlar 5-10 adım yürüdüler. Herkes ayağını asfalta alıştırır gibiydi. Köylüler belki acemiliklerinden, belki de bir şey söylerler diye çekindikleri için asfalta basmaya cesaret edemeyerek yolun iki kenarındaki toprak kısımda yürüyorlar ve büyük gözlerle ortaya, üzerinde taze otomobil lastiği izleri ıslak ıslak parlayan asfalta bakıyorlardı. Her şeye rağmen köye muzaffer bir kumandan gibi döndüm. Yolun açılışının 10. günü Nafa'nın fen memurları vilayete bir rapor vermişler. Kanıların ve öküz arabalarının hatta diğer arabaların da asfaltı şiddetle tahrip ettiğini bildirmişler. Bunda yolun pek sağlam olmamasının da tesiri olacağını hiç ağızlarına almamışlar. Halbuki yalnız kanıların değil, biraz yüklüce kamyonların geçtiği yerlerde bile çukurlar kalıyor ve yer yer bozukluklar görülüyordu. Vilayetçe telaşa düşmüşler. Daha parası ödenmeyen yolun o büyük zat şehri bir kere bile şereflendirmeden 15 gün içinde eski haline dönmesi tehlikesi karşısında hemen toplanmışlar ve lastik tekerlekli olmayan nakil vasıtalarının asfalt yoldan geçmelerini men etmeye karar vermişler. Köyde bu havadise kimse inanmak istemedi. Fakat birkaç köylü jandarmalar tarafından durdurulup kanılarını yoldan çıkarmaya, çamurlu tarlalardan geri dönmeye mecbur edilince herkes işin içinde ciddi bir şeyler olduğunu anladı. Bu yasak pek ağırdı. Yol iki dağ arasında bir boğazdan geçtiği için şimdi istasyona gitmek isteyenler bu dağa dolaşacaklar ve tam 6 saat ziyan edeceklerdi. Bir yere toplanıp bir çare düşündüler. Fakat ne jandarmalara karşı koymaya ne de kanılara lastik tekerlekler taktırmaya şimdilik imkan yoktu. 6 saat daha fazla süren ve eskisinden birkaç defa daha berbat olan bir yoldan gidecekler, dağın arkasından dolaşacaklardı. Hiçbirisi artık benimle konuşmuyor, hepsi bana düşman gözlerle bakıyordu. Bir gün akşamüstü muhtar geldi. "Oğlum," dedi, "biz senden şikayetçi değildik ama bu yol meselesi işi değiştirdi. Köylü başımıza gelen bu derdi senden biliyor ve söz dinlemiyor. Birkaç keredir seni dövmeye, hatta daha ileri gitmeye kalktılar. Ben önüne zor geçtim. Başka köylerde de senin düşmanların çoğalıyor. Bir gün başına bir iş gelir, iyisi mi güzellikle buradan git. Darılma, gücenme, hakkını helal et." Ben de bunu düşünmüyor değildim. Köylünün bana karşı aldığı tavırdan hayırlı mana çıkaramazdım. Birkaç parça eşyamı çantama doldurdum, artanını bir bohça yaptım. Bu köye geldiğim gibi yine bir akşam vakti, güneş sarı otlara uzanır ve rüzgar bunları kızıl bir deniz gibi dalgalandırırken, keskin gübre kokularını ve tezek dumanlarını arkamda bırakarak çıktım, yürüdüm. 1936 Hanende Melek. Kahve ocağına giden kapının yanında üst kısmı küçük bir halı ve etekleri eski bir kilimle örtülü, kürsü kılıklı bir kerevet vardı. 3 kişiden ibaret saz heyeti yerli hasır iskemlelerin üzerine göze batan bir ciddilikte oturmuşlardı. İçlerinden biri inmek isteyince 1 metreye yakın bir yerden atlamaya mecburdu. Hanende Melek böyle zamanlarda küçük garson Hamdi'yi çağırarak yardımını ister, bir eliyle onun omuzuna dayanıp ötekiyle eteğini tutarak ince bacaklarını aşağı uzatırdı. Bu anlar o civarda oturmuş hovarda müşteriler için mühim fırsatlardı. Baygın fakat istek dolu gözler derhal o tarafa çevrilir, tatlı bir şey yenmiş gibi pos bıyıklar alt dudakla yalanırdı. Sigara dumanlarıyla nefes buğularından kahvenin pencereleri o kadar sislenmişti ki dışarıda şarıl şarıl yağan yağmurun ancak sesi işitiliyor, camlardan süzülen damlalar içeriden görünmüyordu. Ortada dolaşan 2 garson tıka basa dolu olan salonda kendilerine güçlükle yol aşabiliyorlardı. Çamurlu ayakkabıların tebahurundan hasıl olan ağır bir koku, yarısından çoğu sarhoş olan müşterileri büsbütün sersemletiyor, zaman zaman sazı bastıracak kadar yükselen bir gürültü, sık sık açılıp kapanan kapıdan sokağa vuruyordu. Yeni gelenler iskemlelerin arkasında asılmış duran paltoları düşürerek ve her geçtikleri yerde bir kaynaşma doğurarak uzun müddet dolaştıktan sonra bir yer bulup oturuyorlar ve ıslak kasketlerini çıkarıp başlarını kaşımaya başlıyorlardı. Keman, ud ve melek zaman zaman hamle eder gibi seslerini yükseltiyorlardı. Bu sırada gürültüyle saz arasında birkaç dakika devam eden hakiki bir mücadele oluyor, bazen gürültü galip gelerek saz mahcup bir eda ile vızıltısına devam ediyor, bazen de bir hayat kavgası kadar canla başla yaptığı mücadelenin sonunda kalabalığın biraz susar gibi olduğunu görünce sevinçle sesini yükseltiyordu. Böyle dakikalarda meleğin ince, biraz kısık fakat tesirli sesi salonu doldurur, kendisine çevrilen gözlerde biraz da alaka belirirdi. Camlı kapı ağır ağır açılarak içeri dava vekili Hüseyin Avni girdi. Siyah paltosunun yakasını kaldırmış, aynı renkteki şapkasını önüne indirmişti. Hastalıklı gözlerini vapur dumanı bir gözlük örttüğü için yüzünün ancak pek az bir kısmı, sakalları uzamış çenesi görünüyordu. Ucundan yağmur suları süzülen harap bir şemsiyeyi koluna takmıştı. Korkak adımlarla yıkılmamak için iskemle arkalarına tutunarak ilerledi, sıza yakın bir yere geldi. Etrafta oturacak boş iskemle yoktu. Gözleriyle arandı. O civara yerleşmiş bulunan memurlar, bekar öğretmenler onun bakışlarıyla karşılaşıp kendisini masalarına çağırmaya mecbur olmamak için başlarını önlerine eğmişler veya derinle kadınlarına dalmışlardı. Bir masanın etrafında oturan ve esrar cigaralarını avuçlarının içinde saklayan üç kazak Hüseyin Avni'yi masalarına davet ettiler. Hem ihtiyar sarhoşla alay etmek hem de masalarına efendi adam oturduğunu hanendeye göstererek itibar kazanmak istiyorlardı. Hüseyin Avni siyah gözlüklerinin buğusunu ceketinin koluyla sildi, paltosunun yakasını indirdi, şapkasını çıkardı. Adam akıllı seyrekleşmiş olan beyaz saçları kafasını çatlak ve lekeli derisine yapışmıştı. Oturduğu alçak arkalıklı yerli hasır sandalyede rahatlaştıktan sonra başını saza çevirerek gülümsedi. Bu sırada uzun, seyrek dişleri, donuk pembe diş etleriyle beraber dışarı fırlıyor, dudaklarının kenarından tükürükler sızıyordu. Keman çalan uzun kafalı esmer delikanlı eğilerek dava vekiline selamını iade etti. Melek başıyla belli belirsiz bir işaret yaptı. Kucağındaki udun üzerine abanarak avaz avaz bağıran ihtiyar sanatkar ise dünyanın farkında olmadığı için şarkısına devam ediyordu. Melek içinden "Aman yarabbi, bu heriften kurtulamayacak mıyım?" dedi. Ömründe bu derece iğrendiği bir adama rast gelmemişti. 5 seneden beri hayatını sesiyle kazanıyor, sıkıştıkça vücudunu bu sese yardımcı yapmak mücburiyetinde de kalıyordu. Bu meslekte adam seçmek pek adet değildi ama bunun da bir haddi vardı. Zaten bu tiksinmede Hüseyin Avni'nin suratının pek rolü yoktu. Meleğe asıl korkunç gelen, onun yapışkan bir ifade taşıyan hareketleri ve siyah gözlüklerinin arkasında kirli bir paçavra gibi sallanan bakışlarıydı. Diğer tutkunlarının ısmarladığı bir çayı bile hakir görmeyen ve bu eli açık havardayı bir gülümsemeyle tehdiye eden genç kadın, Hüseyin Avni'nin evinden kim bilir ne sahnelerden sonra alıp kendisine hediye ettiği birkaç altın bileziği bir türlü koluna takamıyordu. Kahvecinin söylediğine göre bu adam evvelce hukuk mahkemesi azasıymış. Sarhoşluğu yüzünden çıkarmışlar. Çok az bir tekaüt maaşı alıyor ve 3 çocuğu ile karısını dava vekilliğe ederek geçindiriyormuş. Hukuk mezunu olmayıp zabıt katipliğinden yetiştiği ve işine gücüne karşı hiç alakası olmadığı için yazıhanesinde günde birkaç körüden başka uğrayan olmazmış. Kahveci, "Metelik yoktur herifte, nesine yüz verirsiniz?" diyordu. Günde 2 körlüye 2 istida yazıp yarım kağıt alır. Onu da lokantacı Mahir'de rakıya yatırır. Evde çoluk çocuk aç beklesin. Yaşından da utanmaz. Aksakalına da bakmaz. Yazıhanesine uğrayan 60'lık köylü karılarına saldırır. Dayak yemediği gün yoktur. Şu kahvemize gelen efendilerinin hiçbirinin ona yüz verdiğini gördünüz mü? Çamur gibi adamdır.